duygularımız hakkında ne kadar çok şey bilirsek, hayatın zorluklarına karşı o kadar direnç kazanırız. Duygusal benliğimizi tanımak özellikle zor duygulara nasıl cevap verdiğimizi anlamakla mümkün. Bir duyguyu hissetmemek için yöneldiğimiz davranışlar bize kendimiz hakkında çok şey anlatıyor. Merhaba, ben Ahenk. Her bölümde psikoloji, edebiyat ve felsefenin rehberliğinde insan olmanın anlamını, hayatın anlamını ve mucizevi beynimizi keşfe çıkacağımız Mutlu Beyin Podcast'ine hoş geldiniz. Tekrar merhaba. Hayatımızda ıstırap yaratan, bizi engelleyen, kısıtlayan birçok problemin çözümü, hayatımızdaki birçok mutsuzluğun çözümü zor duygularla kurduğumuz ilişkide saklı. Podcast'in bir önceki bölümünde ele aldığım konu buydu. Bizi rahatsız eden, tahammül etmesi zor gelen negatif duygular. Çünkü hayatımızda istemediğimiz sonuçlar yaratan birçok davranışın gerisinde bu olumsuz duygulardan kaçma arzusu bulunuyor. Sağlıksız yeme içme alışkanlıkları, sigara, alkol, plansızca para harcamak, sosyal medya, televizyon, bilgisayar, telefon oyunları gibi bilinçsizce vakit harcadığımız alanlar, hatta zehirli ilişkiler, bize iyi gelmeyen, yine de bitiremediğimiz, mesela yalnızlık korkusuyla sürdürdüğümüz bir takım ilişkiler, başlayıp bitiremediğimiz işler, erteleme alışkanlığı, bir türlü gerçekleşmeyen hayaller. Endişe, stres, yalnızlık, utanç, suçluluk, korku, üzüntü, hayal kırıklığı. Değiştirmek istediğimiz, vazgeçmek, bırakmak, artık yapmak istemiyorum, kurtulmak istiyorum dediğimiz her davranışın gerisinde benzer duygular var. Ve işte bu yüzden çözüm, bu zor duygularla nasıl baş ettiğimizle bağlantılı. Bir başka deyişle çözüm, duygularımızı hissetmeyi öğrenmekte. Peki ne demek bir duyguyu hissetmek? Bir duyguyu hissetmeye açık olmak, hissetmeyi öğrenmek ne anlama geliyor? Bir duygu varsa onu hissetmiyor muyuz zaten? İsterseniz bir duyguyu hissetmek ne anlama gelmiyor? Önce onunla başlayalım. Çünkü çoğu zaman bir takım yanılgılarımız var duygularla, duyguları hissetmekle ilgili. Özellikle iki temel yanılgı taşıyoruz. Bunlardan ilki şu. Bir duyguyu hissetmek, o duygunun etkisiyle davranmak, o duygunun etkisiyle harekete geçmek demek değil. Kendimizi bir duyguya açtığımızda o duyguya teslim olacağız anlamına gelmiyor bu. Öfke mesela. Öfkeyi hissetmek, bastırmadan, reddetmeden öfkeyi tecrübe etmek, öfkeyle eyleme geçmek, bağırıp çağırmak, kırıp dökmek demek değil. Hissetmeye açık olmakla o duygunun insafına kalmak farklı şeyler çünkü. İkinci yanılgı şu, bir duyguyu hissetmek, o duygunun haklılığını, doğruluğunu ispatlamak demek de değil. Özellikle endişe ve korku duyduğumuzda mesela içine düştüğümüz bir hata bu. Bir konuda endişe hissettiğimizde bu duyguyu kötü bir şey olacağının işareti sayıyoruz bazen. İçimde kötü bir his var. Çok korkuyorum, demek ki korkunç bir şey olacak. Oysa neden endişeli olduğunu anlamak, neden korktuğunu anlamak, hangi düşüncelerin endişe ve korku yarattığını tespit etmek başka, endişelenmekte, korkmakta neden haklı olduğunu ispatlamaya çalışmak, bir duygunun varlığını gerçeğin ispatı saymak bambaşka şeyler. Bir duyguyu hissetmek için öncelikle o duyguyu hissetmek üzere kendimize izin vermemiz gerekiyor. Bunu yapmanın ilk adımıysa her şeyden önce o duygunun varlığını kabul etmek, fark etmek ve kabullenmek. Bu farkındalık o duyguyla nasıl baş edeceğimizi, duygusal durumumuzu, duygusal tecrübemizi nasıl yöneteceğimizi doğrudan etkileyecek. Hissettiğimiz duyguya nasıl yanıt vereceğimizi belirleyecek bu. Duygularla, özellikle zor duygularla başa çıkmak için kullandığımız çeşitli stratejiler var. Bunların bir kısmı faydalı, sağlıklı stratejiler, bir diğer kısmı ise kısa vadeli geçici rahatlama sağlayan ama uzun vadede bir çözüm sağlamadığı gibi hayatımızda negatif sonuçlar yaratan baş etme yöntemleri. Bu bölümde bunlardan başlıca 3 tanesi hakkında söz etmek istiyorum. Bu stratejileri tanımak önemli. Neyi neden yaptığımızı anlamak önemli. Duygusal olarak daha dirençli, daha dayanıklı olmanın ilk adımı, daha bilinçli, daha mutlu bir hayat yaratmanın ilk adımı farkındalık çünkü. Yalnızca farkında olduğumuz şeyleri değiştirme gücümüz var. Duygularla nasıl baş ettiğimizi fark ettiğimizde, duygularımızı, dolayısıyla kendimizi daha iyi anlayacağız. Evet, zor duygularla baş etmek için kullandığımız stratejilerden bir tanesi kaçınmak. Bize rahatsızlık veren, bizde sıkıntı yaratan duygulardan, o duyguları tetikleyen durumlardan ve düşüncelerden uzak durma çabası bu. Hissetmek yerine, altta yatan sebeplerle yüzleşmek yerine, duygulardan kaçmaya veya onları görmezden gelmeye çalışarak baş etmeye uğraşıyoruz. Somut bir örnek şu olabilir. Bir araba kazası yaşadıktan sonra bir daha arabaya binmemek mesela. Travmanın yarattığı duygusal ıstıraba karşı sığındığımız bir savunma mekanizması haline geliyor kaçınma. Travmatik olayla bağlantılı üzücü anıları ve zor duyguları tetikleyen durumlardan, düşüncelerden bilinçli veya bilinçsiz olarak uzaklaşmaya çalışıyoruz. Kaçınma çabası yalnızca travmalarda gördüğümüz bir durum değil. Gündelik hayatın içinde fark etmesi daha zor, çok basit davranışlarda da ortaya çıkabiliyor. Mesela bitirmeniz gereken bir proje var, teslim tarihi yaklaştı. Oturup çalışmanız lazım ama yapmıyorsunuz. Çalışmak dışında birçok şeyle meşgulsünüz. Zamanınızı planladınız, işe koyulmanız gerekiyor ama yok. Sosyal medyada geziniyorsunuz, çekmecelerinizi düzenliyorsunuz belki. Belki tatil planları yapıyorsunuz. Dışarıdan baktığınızda çok mantık dışı gelebilir bu yaptıklarınız. Aklı başında bir insan neden öncelikli, önemli hatta acil bir işi varken alakasız başka şeylerle meşgul olur? İnsanız çünkü ve insan beyninin doğal yapısı bu. İlkel beynimiz kendi haline bıraktığımızda zor olana yönelmiyor. Aksine acıdan, zorluktan kaçmak üzere davranmaya yatkın. Podcast'te bunu çok kez tekrarladım. İnsan beyninin bu çok kritik gerçeğini akılda tutmak önemli. Beynimiz evrimleşirken 3 temel prensiple çalışmak üzere programlanmış. Acıdan kaçınmak, zevk kovalamak ve tüm bunları mümkün olduğunca az enerji harcayarak yapmak. Hayatta kalabilmek için enerji tasarrufu yapmayı, tehlikeli, riskli olandan uzak durmayı öğrenmiş beyin. Bir işi ertelediğimizde, bir türlü başlamadığımızda, başlamak yerine başka işlerle meşgul olduğumuzda o işten kaçmıyoruz. Yapmamız gereken işin yarattığı duygulardan kaçıyoruz. Ben neredeyse her akşam yapıyorum bunu. Mutfakta vakit geçirmekten, yemek yapmaktan hoşlanmıyorum, sevmiyorum. Zor ve sıkıcı geliyor bana. Ve kendimi bu duygulardan uzak tutmak için, bu duygulardan kaçınmak için akşam yemeğini hazırlama saati geldiğinde başlamamak, ertelemek üzere beynimin nasıl bahaneler yarattığını görüyorum her seferinde. Evet, ilk strateji bu. Kaçınma. Duygularla baş etmek için yöneldiğimiz bir başka şey dikkati dağıtma stratejisi. Aslında bütün bu stratejilerin ortak özelliği duygusal olarak bize zor gelen anlarda kontrol sahibi olduğumuz hissini vermeleri. Geçici bir rahatlama peşindeyiz. Bunun için yöneldiğimiz davranışlardan bir başkası, sıkıntılı, zorlu bir duygu tecrübe ettiğimizde, bu tecrübeyi kolaylaştırmak için, duygusal zorluğu hafifletmek için zihnimizi başka tarafa yöneltmek. Film seyretmek, kitap okumak, egzersiz yapmak, bir film seyrettiğimizde, bir roman okuduğumuzda dikkatimizi içinde bulunduğumuz kendi dünyamızdan uzaklaştırıp başka dünyalarda kayboluyoruz. Dikkat edin, bu tecrübeleri tanımlarken benzer sözcükler kullanıyoruz. Kaybolmak, bir hikayede kaybolmak, bir kitaba gömülmek diyoruz. Sürükleyici bir hikaye diyoruz. Bizi olduğumuz yerden alıp başka bir yere, başka dünyalara taşıyan, sürükleyen, böylece dikkatimizi başka yöne taşıyan uğraşlar bunlar. Şunu unutmamak lazım. İnsanın dikkatini dinlendirmesinde, dikkatini farklı yöne çevirip zihnini yatıştırmasında, dinlendirmesinde kötü bir şey yok. Mola vermeden, dinlenmeden, eğlenmeden sağlıklı bir hayat yaşamak mümkün mü? Mesele neyi, neden, ne zaman, ne kadar sıklıkla yaptığımız ve eylemlerimizin hayatımızda yarattığı sonuçlar. Geçen bölümde verdiğim örneklerden biri buydu. Kitap okumak iyi bir şey ama öncelikli bir işi yapmamak için, başlamamak için sığındığımız bir uğraş haline geldiğinde hayatımızda yarattığı sonuçlar iyi olmayabilir. Gelelim duygularla baş ederken yöneldiğimiz üçüncü stratejiye. Duyguları bastırmak. Bazı duyguları bilinçli veya bilinçsiz olarak reddedip bir kenara itmeye çalışıyoruz. Hissettiğimiz her duygunun farkında bile değiliz. Düşünceleri fark etmek, duyguları fark etmekten daha kolay olabiliyor. Düşünceler zihnimize yazılan cümleler gibi. Kendimizle iletişim kurmak için düşünüyoruz. Bu yüzden düşünceler zihnin dili, duygularsa bedenin dili. Fiziksel olarak bedenimizle yaşıyoruz duyguları. Mutlu olduğumuzda hafif hissediyoruz mesela. Fiziksel olarak hafif ve enerjik hissediyoruz kendimizi mutluyken. Neden? Çünkü mutlu hissettiğimizde beynimiz bir takım kimyasallar salgılıyor. Dopamin gibi, serotonin gibi. Ve bu hormonların yarattığı fiziksel etkilerden bir tanesi kaslardaki gerilimi azaltmak. Gerilim azaldığında hafifliyoruz. Mutsuzluk, keder, depresyon hissettiğimizde ise tam tersi oluyor. Ağırlaşıyoruz. Fiziksel olarak ağırlaşıyoruz. Kortizol gibi stres hormonları kaslardaki gerginliği arttırıyor çünkü. Üzgünken attığımız her adımda daha ağır hissediyoruz kendimizi ve bu yüzden hareketlerimiz yavaşlıyor. Her duygunun fiziksel işaretleri var. Her duyguyu fiziksel olarak tecrübe ediyoruz. Ve bu fiziksel sinyaller kelimelerin ötesinde, zihnimizdeki cümlelerin, düşüncelerin ötesinde daha derin bir şey iletiyor bize. Gerçekte ne durumda olduğumuzu, gerçekte neye ihtiyaç duyduğumuzu anlatıyor bize duygular. Bu yüzden duyguları anlamak benliğimizle bağ kurmanın bir yolu. Zor duyguları yönetmeye çalıştığımızda yaptığımız şeylerden biri, bilinçli ya da bilinçsiz olarak yaptığımız şeylerden biri duyguyu bastırmak. Bir duyguyu bastırmak, en basit ifadesiyle bu duyguyu kabul etmek istemiyorum, bu duyguyu hissetmek istemiyorum demek. Ama şu bir gerçek, biz istesek de istemesek de duygu orada. Bir şeyi reddetmek onun varlığını ortadan kaldırmıyor. Hava yağmurluysa, yağmur yağıyorsa eğer, yağmur yağsın istemiyorum, yağmur yağmıyormuş gibi davranacağım demek gibi bir şey bu. Bastırma farklı şekillerde ortaya çıkabiliyor. Mesela kıskançlığı ele alalım. Kıskançlık duygusunu bastırmak. Üzerinde rahatlıkla konuştuğumuz duygulardan değil kıskançlık. Kıskandığımızı kabul etmek, kıskançlık duyduğumuzu kabullenmek kolay değil. Özellikle sevdiğimiz birini, bizim için değerli birini kıskandığımızı hissediyorsak, yüzleşmesi zor bir duygu. Bir başarıyı kıskanmak mesela. Diyelim iş arkadaşınız önemli bir başarı elde etti. Siz de onu kıskandınız. Şiddetli bir kıskançlık duydunuz. Birçok duyguda olduğu gibi kıskançlığın da karmaşık sebepleri var. Kıskançlık, kişinin kendine verdiği değeri, kendine duyduğu saygıyı tehdit altında hissettiğinde ortaya çıkan duygusal bir tepki. Yetersizlik hissi, gölgede kalma korkusu, kendini başkalarıyla karşılaştırmak, karşılanmayan hırslar, arzular, birçok şey yaratabiliyor bu duyguyu. Zor bir duygu çünkü özünde bir yoksunluk hissi, bir mahrumiyet algısı var. Sahip olduklarımızı başkalarının sahip olduklarıyla karşılaştırıyoruz ve eksik ve yoksun hissediyoruz kendimizi kıskandığımızda. İş arkadaşınızın başarısı sizde bu yoksunluk hissini tetikledi. Onun kazanması sanki size bir şey kaybettirdi. Onun başarısı karşısında bir kayıp, yetersizlik, eksiklik duydunuz. Güveniniz sarsıldı belki. Hatta belki onun başarısıyla kendinizi bir parça haksızlığa uğramış gibi gördünüz, öfke duydunuz. İnsanlık hali. Hepimiz her duyguyu hissediyoruz. Peki kıskançlığı bastırmaya çalışmak ne anlama gelir? Kıskandığımızı kabullenmek yerine reddedip bastırmaya çalıştığımızda nasıl sonuçlar çıkıyor ortaya? Bastırılmış kıskançlık kendini nasıl gösteriyor? Pasif agresif davranışlar olabilir bu. Arkadaşınıza sebepsiz yere kötü davranabilirsiniz mesela. Ona yönelik davranışlarınıza belli belirsiz bir saldırganlık, düşmanca bir tutum yüklenebilir. Veya yargılayıcı, suçlayıcı bir tavır baş gösterebilir davranışlarınızda. Başarısını küçümsemek isteyebilirsiniz, kusur arayabilirsiniz. Ya da tam tersi, kıskanmadığınızı ispatlama gayretiyle fazla iltifatkar, fazla övgü dolu sözlerle zorlayabilirsiniz kendinizi. Kıskançlığı bastırmaya çalıştığımızda yaptığımız şeylerden biri, belki de en önemlisi, kendimize kötü davranmak. Kendimizi küçümsemek, kendimizi değersiz görmek. Bir duyguyu bastırmaya çalışmanın ne çok bedeli olabiliyor. Psikolojide güzel bir benzetme var. Bir duyguyu bastırmaya çalışmak, bir plaj topunu bastırıp suyun altında tutmaya çalışmak gibidir, diyor. Gücümüz ve dikkatimiz yettiğince ancak belli bir süre yapabileceğimiz bir şey. Bir yerden sonra top suyun üstüne fırlayacak. Duyguları kabul etmek ve hissetmeye açık olmak bu yüzden çok önemli. Bir duyguyu reddetmek, yok saymak, o duyguyu yaratan sebepleri karanlıkta bırakıyor. O karanlığın içinde kayboluyoruz. Neden böyle hissediyorum? Bu soruyu yanıtlamadığımız zaman insanın kendini anlaması, değişmesi, güçlenmesi imkansız hale geliyor. Çünkü duyguları anlamak, kendini anlamak, kendini keşfetmek demek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bölümleri kaçırmamak için Mutlu Beyin'i takibe alın. Her pazartesi görüşmek dileğiyle.